Ayrım 14, sayfa 166.
Aydın, Haziran 1985. Fidan tencerenin kapağını kaldırdı, tahta kaşığı tencerenin içine daldırdı ve yemeği 3-4 kez karıştırdı. Kaşığı tencerenin kenarına sertçe vurdu ve kapağını tencerenin üstüne oturtup tüpün altını iyice kıstı. Ne zaman pişecek? Bunu akşama yiyeceğiz kuzum. Çok mu acıktın bakayım sen? Acıkmadım. Salçalı ekmek yapayım mı sana ben? Hayır. E iyi madem, acıkınca söyle. Sen gitmeyecek misin? Nereye? Duaya. Yok kuzum, başım çatlıyor. Dua oturduğu sandalyede sıkıntıyla kıpırdandı. Her gün gidiyordu da niye bugün gitmiyordu bu kadın? Başı nasıl ağrıyabilirdi duaya gidecekken? Gitmeliydi. Yasin gelecekti. Konuşacaklardı. Bunu kimsenin bozmasına izin veremezdi. Çocuk da kapının önünde konuşsa Fidan camdan görürdü ve kıyameti koparırdı. Ona hissettirmeden gözden de uzaklaşamazdı. Bütün vücudunu ter bastı. Onu evden göndermenin bir çaresini bulmalıydı. Başını ovayım mı? Oy, kınalı kuzum benim. Hadi gel içeri. Yatayım da ov biraz. Tamam. Dua sandalyeden şevkle atladı. İçeri geçtiler. Fidan kanepeye uzandı. Dua eğildi ve güçsüz, ince parmaklarıyla ovmaya başladı annesinin başını. Alnını iki yana çekiştiriyor, saç diplerini çimdikliyordu. Öylesine heyecanlı, endişeli ve huzursuzdu ki avuçlarının içi terliyor, kalbi çarpıyordu. Vakit, önceki günün vakitlerine yaklaşmıştı. Topunu almak için gelecek olan Yasin'i bekletmek istemiyordu. Elleri annesinin başında gezinirken boynu sık sık pencereye doğru uzanıyor, geldi mi diye çocuğu yokluyordu. Birkaç dakika sonra Fidan gözleri kapalı mırıldandı. Hadi bırak, yoruldu parmacıkların. Az kestireyim ben şuradıkta. Kestirme. Niye annem? Pek güzel oldun. Gevşeyi verdim bak. Uyuma. Hayırdır kızım, niye? Birazcık geçmedi mi başın? Sen pek güzel oldun. Biraz geri çekildi. O zaman uyuma. Kalk ve duaya git. Fidan yattığı yerde doğruldu ve duaya dikkatle baktı. Neden öyle dedin kuzum? Çünkü gitmezsen Allah gücenir. Günaha girersin. Allah korusun. Yatar uyursan korumaz. Ben yerim senin o güzel ağzını. Ne güzel de bilirmiş benim kızım. Her şeyleri bilirmiş. Aferin sana. Gel bakayım şöyle. Kızı kendine çekti, bağrına bastı, alnından öptü, boynuna gömüldü, uzun uzun kokladı. Ve ayaklarını kanepeden sarkıtıp terliklerini ayaklarına geçirdi. Bismillahirrahmanirrahim. E hadi, ben bir gayret gideyim o zaman. Doğru diyorsun. Atalet bastı üstüme. Görüyor musun? Kimlerde olacağınız? Bugün şükranlarda toplanacağız. Hadi seni de götüreyim. Hem ikramlardan da yersin. Ben gelmem. Oya gelecek. İp atlayacağız. Akşamüstü çık ama. Başına güneş geçer. Çok sıcak. Kapının önünden de ayrılma, değil mi? Tamam. Dura vakit. Şu yemeğin altını kapatayım. Fidan eli ensesinde zorlukla mutfağa yürüdü. Dua da arkasından gitti. Kapağı açtı. Yemekten çatalın ucuyla bir lokma aldı, ağzına attı, evirip çevirdi, duaya döndü. Bu da pek diri. Ben çıkayım, sen bir yarım saat sonra ocağı kapat. Tamam. Ama sakın unutma, yanar, aç kalırız akşama. Unutmam. Yemeğe kadar açta durma, bir şeyler ye. Durmam. E hadi madem, dedi Fidan. Eğildi, kızı öptü. Ayakkabılıktan ayakkabılarını çekip aldı ve yere fırlattı. Ayak parmağının ucuyla onları düzeltip yan yana getirdi, ayağına geçirdi ve çıktı. Geri döndü. Sakın ocağı kapatmayı unutma, dedi. Parmağını havada bir ileri bir geri iki kez salladı. Karşında duada başını bir aşağı bir yukarı iki kez salladı. Anlaşma sağlanmıştı. Fidan avluyu geçti, merdivenleri çıktı ve sağa kıvrılıp yürüdü. Dua sevinçten ölebilirdi. Kimde toplanılacağını özellikle sormuştu. Şükran teyzelerin evi arka sokaktaydı. Böylelikle Fidan camdan baksa bile Yasin'le konuştuğunu görmeyecekti. Hemen sokak terliklerini geçirdi ayağına. Avluyu geçti, basamakları çıktı ve evi çevreleyen bahçe duvarına oturup beklemeye koyuldu. Oya işini ise önceki akşamdan halletmişti. Kız ip atlamaya gelmeyecekti. Annesiyle birlikte dişçiye gideceklerdi. Dolayısıyla duaya da gitmeyecekler ve Doğan'ın Fidan'a söylediği Oya'nın geleceği yalanı ortaya çıkmayacaktı. Her şey hazırdı. Gönül rahatlığıyla Yasin'i bekleyebilirdi artık. İçi içine sığmıyordu. Yasin, dua onu beklemeye başladıktan bir yarım saat kadar sonra Kız artık onun gelmeyeceğini düşünmeye başladığı sıralarda yokuşun başında göründü. Doğal geldiğini görür görmez sevinçle fırladı yerinden. Öylece dikildi ve çocuğun iyice yaklaşmasını bekledi. Yasin önce uzaktan el saldırdı, sonra gelip kızın karşısında durdu. Önce camını kırdığı eve doğru baktı, cam takılmıştı. Cam takılmış ya. Evet. E hani adadalardı? Adadalar, çiçeklere baksın diye anahtar bırakmış halılarına, o kadın da sabah camcı getirmiş. Annem dedi. Benden söz etmedin değil mi? Kimin kırdığını gördün mü diye sordular ama demedim. Aferin. Ne haber ufaklık? Gelmeyeceğim sandım. Söz verdim ya kızım, hem topum sende. Topunu vereceğim ama sen beni ne zaman götüreceksin o dövdüğün abiye? Hiçbir zaman. O zaman topu vermem. Dün de dedim sana. Önce bana derdini bir güzel anlatacaksın. Topumu vereceksin, ben de çaresine bakacağım. Öyle konuştuk. Top bahçede, sarmaşığın arkasında. E hadi anlat bakalım. Derdin ne senin? Burada komşular görür, anneme söyler. Annem de dayaktan öldürür. Top sahasına gidelim. Önce sen git, ben topu alır, arkadan gelirim. Tamam, dedi Yasin. Kızın çok kararlı göründüğünü ve çok akıllı olduğunu düşündü. Gülesi geldi. Oysa daha dün salya sümük ağlıyordu. Sen gide dur. Eyvallah. Yasin arkasına baka baka önceki gün top oynadıkları boş araziye doğru yürüdü. Araziyi çevreleyen taşın üstüne oturdu. 2 dakika geçmemişti ki Dua koltuğunun altında topla göründü. Geldi, Yasin'in yanına oturdu, topu ayaklarının arasına sıkıştırdı. Yasin kızın böyle yaptığını görünce gülmeden edemedi. Garantiye almıştı işi. Sağlamcısın Sena. O ne? Boş ver, anlat hadi. Ablam evden kaçtı.
Ne zaman?
Okullar kapanmadan önce, çok oldu.
Nereye kaçtı?
Bedir diye bir oğlanla kaçmış. Polis de arıyor, Hasan Baba da. Ama hiç haber yok.
Üzüldüm.
Kimse benim gibi üzülmüyor. Hiç kimse. Hiç kimse onu özlemiyor. Hasan Baba da özlüyordur ama artık o da adını anmayacaksınız dedi. Adını söyleyeni gebertirim dedi. Resimlerini kaldırttı. Elbiselerini dağıtın dedi. Dağıtmadık daha ama hep öyle diyor.
Hasan Baba kim?
Ablamın babası ama benim de babam sayılıyor.
Senin baban nerede?
Ölmüş.
Üzüldüm.
Kaçan kız senin üvey ablan yani.
Yok, ablam o. Adı Hayal.
Tamam işte, üvey ablan. Babalarınızı arıysa üvey olur.
Yok, ablam o benim. Hayal ablam.
Anladım. Yasin üstüne gitmedi. Kız ablasını üvey gibi görmüyordu demek ki. Bu itiraz çok temiz, çok kirlenmemiş bir tepkiydi. Kıyamadı kıza.
Demek adı Hayal. Seninki de Dua. Şiir ismi gibi. Ne tuhaf.
Ben kendi adımı sevmiyorum da ablamın adını çok beğeniyorum.
Anladım.
Şimdi sen benden ne istiyorsun? Hasan Baba ablamın kerhanede olduğunu söyledi. Dedi ki orospu olmuş. Polisler de öyle diyormuş. Okuldaki kızlar da ablan kötü yola düşmüş diyorlar. Ama benim ablam kerhanede. Kötü yola düşmedi, ben biliyorum.
Dur bakalım, dur yavaş. Bak böyle lafları ulu orta söylememelisin.
Artık hiçbir yerde demiyorum zaten. Deyince annem dövüyor. Bir tek sana diyor.
Bunlar kötü laflar. Senin gibi güzel bir kızın ağzına da hiç yakışmıyor.
Bana ne? Sen de söyledin dün. Erkekler söylüyor, kızlar söyleyemiyor. Ben ablamı getirmek istiyorum. Onu bulacağım, eve gel diyeceğim. Hem kerhanede diyorlar, hem de kimse gidip oraya bakmıyor. Polisler oraya bakmışlar mıdır?
Yasin o yaz 17 yaşını bitirmiş, 18'ine basmıştı. Neyin ne olduğunu anlayabiliyordu ve durumun düşündüğünden çok daha sıkıntılı olduğunu Dua'ya bir süre daha soru cevap şeklinde konuşmaya devam ettikten sonra iyice anladı. Hasan Baba'nın kızının kerhanede olduğunu da, orospu olduğunu da öfkesinden söylemiş olabileceğini anladı. Gerisi zaten belliydi. Dedikoduyu severdi mahalleli. Tabii ki Dua'nın bu sözleri takıntı haline getirdiğini de anlamıştı. Ama onu bu düşüncelerinden nasıl vazgeçirecekti?
Denedi.
Bak, Hasan baban bütün bu sözleri sinirlendiği ve üzüldüğü için söylemiştir. Kimse kızının öyle bir yerde olduğunu söylemez çünkü.
Nasıl bir yer ki orası? Korku tüneli gibi galiba, bilmiyorum. Anneme sordum, evet dedi.
Saçma bir benzetme olmuş ama çocuksun diye öyle demiş işte.
Ben çocuk değilim, deme. Annemin dediğinden başka bir şey söyle. Ben ablamı istiyorum, onu alacağım, getireceğim.
Çocuk değilim artık ben, büyüdüm. He evet, çok büyümüşsün. Bak ufaklık, ablanın orada olduğunu bilmiyoruz. Duydukların yüzünden böyle sanıyorum. Ayrıca orada olsa hiçbir kız birini aramak için oraya giremez. Yani oraya girip de ablanı alıp getiremezsin. Bu nasıl anlatılır ki ya? Ama neden? Neden giremem? Duanın gözleri boncuk boncuk yaşlarla dolmuştu ve o yaşlar çok beklemeden yanaklarından süzülüverdi. Yasin ne diyeceğini şaşırmıştı. İçinden bir ses, şu topu al git, bir daha da bu sokağa ve bu araziye hiç uğrama diyordu ama küçücük aklında kocaman zehirli şeyler besleyip onların gerçekliğine inanmış bir kız yanı başında oturmuş çaresizce ağlıyordu. Anladığı kadarıyla da kimse bu kıza bir şeyleri doğru dürüst anlatmamış, hep geçiştirmişti. Kalkıp gitmek erkekliğe sığmazdı ama ne yapacaktı? O böyle sessizce düşünürken Dua bir yandan elinin tersiyle burnunu siliyor, bir yandan da sürekli soru soruyordu. Orası nasıl bir yer? Abi, sen bana söyle, orası nasıl ki ben gidemem? Niye gitmeyeyim ki? Sen bana yerini göster, ben gidip bir bakayım ablam orada mı diye, yoksa geri dönerim. Yasin aniden döndü, kıza baktı. Onu kucaklamak istedi. Sonra vazgeçip başını ellerinin arasına aldı. Dirseklerini dizlerine dayadı. Bir iki saniye öylece kala kaldı. Çattık diyordu içinden sürekli. Çattın oğlum sen. Hem de çok fena çattın. Bu kız çok ciddi. Bak bunları öğrenmek için çok küçüksün. Ama madem bu kadar merak ediyorsun öğrenmen lazım. Öğrenmen lazım ki oraya gitmeye kalkışmayasın. Dua ıslak gözlerini kocaman açmış. Öylece merakla Yasin'i dinliyordu. Siyah sele zeytinleri. Oraya yalnızca erkekler girebilir çünkü. Orada bazı kadınlar vardır. O kadınları görmek isteyen erkekler girebilir oraya. Senin gibi bir kızı içeri almazlar. İmkansız yani. Neden almazlar? Çünkü orası senin gibi küçük kızlara göre değil, erkeklere göre. Sen oraya hiç gittin mi? Bir kere dedi ve der demez çılgınca pişman oldu. Ne zaman? Bir iki ay önce. Bok herifin tekisin oğlum sen. Ne diyeceksin şimdi kıza? Ne diyeceksin? O zaman anlatsana bana. Hayal ablam orada mıydı? Ama sen tanımıyorsun onu. Bak sen şimdi dur burada. Ben eve koşup ablamın resmini getireyim. Bak bakalım tanıyacağım mı? Yastığımın altında duruyor. Dua pırıl pırıl bir umutla parlayıvermişti. Aralıksız konuşuyordu. Dur dedi Yasin. Onu orada tutmak için koluna dokundu. Bu böyle olmayacaktı. Beni dinle. Dinliyorum. Bak orası kötü bir yer. Zaten herkes sana bunu söylemiş de neden kötü olduğunu dememiş. Aslında kötü de değil. Orada bazı kadınlar vardır. Orada çalışırlar. Erkeklere etlerini satarlar. Erkekler o kadınlara oraya yatmak için gider. Sevişmek için yani. Sevişirler. Erkek kadına, daha doğrusu kadının patronuna para verir. Yani herkes bir iş yapıp para kazanıyor ya. O kadınlar da bununla para kazanırlar. Mesela Hasan baba ne iş yapıyor? Bunları küçük bir çocuğa anlatmak çok zordu. Ağzı kurumuştu. Yutkunamıyordu bile. Durdu. Kızın yüzünü yokladı. Dua öylece bakıyordu. Sorulan soruya cevap verdi. Dümdüzdü. Lafı dolandırmıyordu. Çocuktu. Ayakkabı tamircisi o. Benim babamın da çarşıda esnaf lokantası var. Yemek yapıyor. Yani Hasan baba ayakkabı tamir ediyor ve para kazanıyor. Benim babam yemek satıyor ve para kazanıyor. Oradaki kadınlar da vücutlarını satıyor ve öyle para kazanıyor. Anladın mı? Dua gözlerini bile kırpmadan bakıyordu Yasin'e. Yasin söylediklerini anlayıp anlamadığını onun bakışlarından anlamaya çalıştı. Kız öylesine ifadesiz bakıyordu ki anlayamadı. Anladın mı dediğim şey diye yineledi soruyu. Benim ablam kendi etini bıçakla parçalara ayırıp erkeklere satmaz. Akıllıdır o. Ah! Hayır, hayır, sen yanlış anladın beni. Yasin çok pişman olmuştu. Bu şekilde anlatmamalıydı ama bu başka nasıl anlatılırdı ki? Doğru sözcükleri bulamamıştı. Yasin abi, söyle. Benim ablam öldü mü? Of, hayır Dua, ölmedi, öyle demedim. İnan bana, öyle demedim. Ne dedin? Sen hiç mi bir şey bilmiyorsun ya? Et satmak etin öyle bıçakla kesmek gibi değil. O lafın gelişi öyle. Erkeklerle yatıyorlar yani. Sevişiyorlar dedim ya demin. Sevişmek ne demek biliyor musun? Biliyorum. Oh çok şükür. Ne demekmiş sevişmek söyle bakalım. Günah demektir. Ne? Bunu kim söyledi sana? Annem, ne oldu da söyledi mesela, hatırla. Televizyonda görünce söylerim, kapattırır televizyonu. Filmlerde adamlarla kadınlar dudaktan dudağa öpüşüyorlar bazen, o zaman der. Ablama da dediydi, görmeyeyim seni oğlanlarla dediydi, öldürürüm dediydi. Ama ablam bir oğlanla kaçtı. Evet. Ablan kaçmakla iyi etmemiş ama sevişmek günah değildir. Annen yanlış biliyor. Esastan mı? Evet. O zaman ablam kerhanedeyse, orada sevişiyorsa kötü bir şey yapmış olmuyor. Yani Allah onu koruyor, değil mi? Bak öyle değil. İş gibi bir sevişmek, yani para karşılığında sevişmekle aşık olarak sevişmek başka şeylerdir. Nasıl? Bir kadınla bir erkeğin sevişmesi günah ya da ayıp değildir. Bir kadınla bir erkek sevişir, anne babalarımız gibi. Onlardan bizler doğarız. O sevişmelerden çocuklar olur. Önce aşık olurlar, sonra evlenirler, sevişirler ve çocuklar doğar. Bu anlattığım türdeki sevişmek daha farklı. Sıralaması böyle değil. Aşık olmadan, sevmeden, evlenmeden para için sevişmek bu. Ama benim annemle Hasan baba sevişmiyor. Hasan baba annemi dövüyor. Aşık olmak da günahtır hem. Annem aşık değil. Dövmekle iyi bir şey yapmıyor ama yine de sevişiyorlardır. Senin gözünün önünde yapacak değiller. Ayrıca annen onu da yanlış biliyor. Aşık olmak günah değildir. Anlıyor mu? Anlıyorum. Ama annem bu söylediklerini duysa tövbe derdi. Günah derdi, ayıp derdi. Annen çok mu dinler? Sorduğum soruya da bak. Sana koyduğu isimden belli. Evet, çok dua ediyor, çok namaz kılıyor. Hem senin adın da Yasin, anneme sordum, çok güzel bir duadır o dedi. Yalnız ikimizin adı da benziyor. Dua etmek, namaz kılmak güzeldir dua. Din korkulacak bir şey değildir ama seni dinle korkutmuş annen. Ama annene kızma, o da öylesini öğrenmiştir. Ondan öyle yapıyordur sana da. Çok kötü şeyler yapmanı engellemek için seni Allah korkusuyla doldurmaya çalışmış ama öyle değil işte. Dua hiçbir şey demeden büyülenmiş gibi Yasin'e bakıyordu. Böyle sözleri ilk kez duyuyordu kendinden büyük birinden. Yasin, öyle işte diye geveledi. Nasıl devam edeceğini bilemedi. Gözlerini yere dikmiş, ayağının ucuyla duvarın dibinde birikmiş toprağın üstünde şekiller çiziyordu. Bu konuşma bitsin istiyordu artık. Topumu verecek mi? Dua ayaklarını araladı, top biraz ileri doğru yuvarlandı. Yasin bu sessiz teslimiyeti hiç beklemiyordu, şaşırdı. Yerinden kıpırdayamadı. Birkaç dakika ikisi de konuşmadan yan yana oturdular. Kalkıp gidebilirdi, yapamadı. Önce kızın ikna olup olmadığından emin olmak istedi. Oraya neden gidemeyeceğini anladın mı sen? Anladım, oraya bir kız giremez ama erkekler girebilir. Böyle bir saçmalık yapmayacağına bana söz ver o zaman. Dün bana, ablam buradakinde mi dedin ya? Evet. Kaç tane kerhane var? Bak önce şu lafı kes artık. Az önce ne dedim sana ben? Kerhane kelimesi küfür gibidir. Erkekler çok kızınca birbirlerine söylerler. Kavga sırasında falan söylenir. Oraya genel ev denir. Hemen hemen her şehrin bir genel evi vardır. Bu hizmet gibi bir şey. Kadınlar orada durur, erkekler de gidip o kadınlarla yatarlar. Yani sevişirler ama anne babaların sevişmesi gibi değil, sevgiyle değil. Bunu iyice kafana sokman lazım ki bir daha oraya gitmeyi falan düşünmeyesin. Orası bir bakıma iş yeridir. Kadınlar orada çalışır. Onlara hayat kadını denir. Normal kadınlar gibi değildir onlar. Normal kadınlar gibilerdir ama yaptıkları iş, yani erkeklerle yatmak, onları normal kadınlardan, yani annelerimiz gibi olan kadınlardan ayırır. Bir çeşit iştir bu ve halkımızın din, namus, ahlak anlayışına, evlilik olayına ters düşer. O yüzden sen orası neresi diye ulu orta sorduğunda herkes seni ayıplar. Oraya senin gibi küçük bir kızı bırak, koskoca ama normal bir kadın bile gitmez, gidemez. Çünkü annelerimiz gibi olan kadınlara normal kadın, orada çalışan kadınlara da öyle olmamalarına rağmen ahlaksız kadın gözüyle bakılır. O kadınlar da oraya isteyerek gitmemişlerdir. Bir şey olmuş, kötü bir şey yaşamış ve öyle gitmişlerdir ama oraya gidince artık geri dönüşü zordur. Erkekler gider, oradaki kadınlardan birini beğenir, seçer, onunla yatarlar. Anladın mı? Yani ablam oradaysa hiç dönmeyecek mi? Yasin sürekli bir duvara tosluyordu. Haklıydı kız. Dönüşü zor diyene, dönüşü zordur diyene başka ne sorulur ki? Yine kızdı kendine. Bilmiyorum dua, umarım orada değildir. Peki erkeklerin çalıştığı bir evde var mı?
Ne?
Erkeklerin çalıştığı işte. Kadınların gidip o erkeklerle yattığı bir yer.
Yasin bu kez tam bir bozguna uğramıştı.
Hayır dedi ve beklediği soru gecikmedi.
Neden yok?
Bilmiyorum. Utanmıştı. Ona genel evlerin erkeklerin ihtiyaçları için olduğunu söylese, kadınların böyle bir ihtiyacı olup olmadığını soracaktı bu kez.
Ne diyecekti ona?
Evet mi? Hayır mı? Bilmiyorum mu? Bu kız bunca saf görünmesine rağmen zehir gibi zekiydi. Çabuk kavruyor ve cevabı çok zor sorular soruyordu. Yanlış yönlendirilmişti. Kafası bir sürü safsatayla doldurulmuştu. Dini bütün fakat asla bağnaz olmayan, birbirlerini seven bir anne baba tarafından büyütülmüş bir çocuktu Yasin. Kızın kafasındaki karışıklığın sebeplerini anlayabiliyordu ama 2 dakikada anlatıp değiştirilebilecek şeyler değildi bunlar. Zaman lazımdı ve bunları öğretmek Yasin'in işi değildi. Çok sıkılmıştı ama kalkıp gidemeyecek, boş veremeyecek kadar da içine girmişti işin. Duayı yanlış bir şey yapmayacağından emin olmadan bırakıp gitmek istemiyordu. Bu uykularını kaçırırdı. İçi rahat etmezdi bir türlü. Kız kalksa da ablasını bulmak için olmadık bir yere gitse, çevresinde dolaşsa, başına bir iş gelse ya da yollarda kaybolsa kendini affedemezdi. Kısa bir özetle olayı toparlamak istedi. Bak şimdi. Bakıyorum. Senin ablan sevdiği olanla kaçmış. Bu onun kötü yola düştüğü, kötü kadın olduğu ya da genel evde çalıştığı anlamına gelmez. Anladın mı? Ablan iyi bir kız ve mutlaka dönecektir. Ama haber çıkmadı, polis bulamadı onları ve Hasan baba o oğlan kızımı satmıştır diyor. Bunu da bilemezsiniz. Bir yerlerde saklanıyor olabilirler. Evlenmiş bile olabilirler. Oğlanı tanıyor musun? Aşık mıydı ablana, seviyor muydu?
Bilmiyorum, tanımıyorum ki ablam hiç demedi. Hasan baba gitti, oğlanın annesini babasını gördü ama onlar da hiçbir şey bilmiyormuş.
Eğer ablana aşıksa zaten onu satmaz. Çünkü hiçbir erkek sevdiği bir kızı başkasına vermez.
Esastan mı?
Evet, asla vermez.
Peki ya aşık değilse?
O zaman yapabilir ama bu durumda ne sen, ne baban, ne annen, hatta polis bile bir şey yapamaz. Sadece aramaya devam ederler. Emin olmadığın sürece ablanın genel evde olduğunu düşünmeyecek, hele oraya gitmek fikrini aklından bile geçirmeyeceksin. Anladın mı?
Peki ya oradaysa?
Orada olduğuna dair bir bilgi gelirse zaten polis oraları arar. Yani senin yerine polis arar, anladın mı?
Ya aramazsa?
Ben ararım o zaman ama sen arayamazsın, anladın mı? Yasin bu sözleri ağzından çıkar çıkmaz donup kaldı. Ne dediğinin farkına bile varmamıştı ya da o güne kadar hiçbir şeyi bu kadar farkında olarak söylememişti. Kendine, söylediğine, o sözün ağzından nasıl çıktığına o da inanamadı. İnanacağı zamanlar da gelecekti ama o an değil. Şoka girmişti. Sustu. Yalnızca sustu. Dua ise yerinden kalkmış, Yasin'in karşısına geçmiş, yine siyah sele zeytinlerini çevreleyen koyu kirpiklerini kırpmadan Yasin'e bakmaya koyulmuştu.
Esastan mı?
Mutlulukla ve güvenle gülümsüyordu karşısında. Yasin artık geri dönemezdi sözünden.
Esastan dedi.
Arar mısın ablamı?
Ararım.
Bulurum diyemem ama elimden geleni yaparım. Dua arkasına döndü, 2-3 adım attı, tarçın rengine çalan koyu kırmızı meşin topu 2 eliyle kavradı, getirdi ve Yasin'e uzattı. Polisten bir haber gelip gelmediğini sormak için yine geleceğim değil mi?
Geleceğim dedi Yasin topu alırken.
Ne zaman?
Ne bileyim işte, birkaç gün sonra yine gelirim dedi ve gitmek üzere kalktı.
Topu koltuğunun altına sıkıştırdı ve boşta kalan eliyle uzanıp Dua'nın omzunu sıktı.
Şimdi eve git, birkaç gün sonra gelirim ben.
Ben kapının önündeysem yanıma yaklaşmadan buraya gelip bekle. Annem evde olursa çıkamam ama çıkamazsam ertesi gün yine gel.
Anlaştık.
Kız gülümsedi. Haftalardır ilk kez bütün kalbiyle gülümsedi. Hadi bakalım dedi Yasin.
Eyvallah.
Abi dedi Dua. Yasin gitmek üzereyken durdu.
Efendim.
Polisten haber gelmezse genel eve gidip ablama bakacaksın değil mi?
Buradakine yani.
Yasin başının döndüğünü hissetti. Kaçarcasına koşmak isteyen aklına inat, ayakları kıpırdamıyordu bile. İşte kızın asıl öğrenmek istediği buydu. Vazgeçmemişti. Bilmek istediği bu soruya verilecek evet cevabıydı. Bunu çok iyi anlamıştı. Tereddüt bile etmedi.
Bakacağım, bakacağım bir çaresine dedi.
Tamam dedi Dua. Öyle geniş gülümsemişti ki ağzında pirinç tanelerinin arasına sıkıştırılmış iki iri fil dişi gibi duran bembeyaz ön dişlerini ilk kez gördü Yasin. Çok sevimli bir çocuktu bu. İçinden kızı kucaklamak geldi. Bu kadar küçük bir kızın zayıf, titrek omuzları için çok ağır bir arzuydu kalbinde taşıdığı. Evden kaçmış ablasını nerede olursa olsun bulmak. Birden yokuşa doğru döndü ve seri adımlarla uzaklaşmaya başladı. Daha 8-10 adım atmıştı ki Doğan'ın sesini duydu yine. Yasin abi! Yasin geri döndü, durdu ve tıpkı bir önceki günkü gibi ellerini başına doğru götürüp yine ne var der gibisinden bir bakışla baktı. Eğer ablam oradaysa onunla sevişmeyeceksin ama değil mi? Yasin bir an, kısacık bir an olduğu yerde dondu. Sonra aniden arkasına döndü. Nefesi kesilircesine koşmaya başladı yokuş aşağı. Bir başkasından gelmiş olsa, kız, erkek, büyük, küçük ayırmadan ağzını burnunu kırmakta bir saniye tereddüt etmeyeceği bir soru üstüne. Önünü bile görmeden koştu, koştu, koştu. Tıkanmıştı. Nefessizlikten değil, gözlerine, ayaklarından da hızlı koşan gözyaşlarından. Bu soruyu bir başkası değil, Dua sormuştu. Kendi küçük, derdi büyük bir kız. Yasin topuyla bir cam kırmış ve farkına bile varmadan bir anda küçük bir kızın kahramanı oluvermişti. Çünkü o çok çaresiz birinin kahramanı olmak için bazen çaresine bakmak değil, çaresine bakacağını söylemek yeterliydi. Yasin'in kahramanlığı o akşam altını kapatmayı unuttuğu için tenceresiyle birlikte yanan fasulye yüzünden feci bir dayak yiyen Duayı annesinin elinden almaya, bundan haberi olmadığı için yetmedi. Ama hayat, Duayı yaşadığı hayatın elinden almak için Yasin'in önüne daima mühim bir sebep ve sonunda da çok değerli bir amaç koyacaktı. Zaman içinde, yavaş yavaş ve kaçınılmaz bir biçimde. Ayrım sonu. Sayfa 182.